Ayrım 11.
Eğer olup bitenleri herhangi birine söylerse, Mehmet'in nasıl çarpılacağını, cehennemde cayır cayır nasıl yanacağını anlattı. Sonra baş ucundaki Kur'an'ı getirip şalından çıkardı. Çok duygulanan, neredeyse ağlayacak hale gelen Mehmet, Kur'an'a el basıp bu konuda konuşmayacağına yemin etti. Yeminini tuttu da. Annemin yıllarca sonra 1972'de ölmeden birkaç gün önce o Kur'an'ın şalıyla birlikte Kapıcı Mehmet'e verilmesini vasiyet etmesinin nedeni de bu olsa gerek. Çoğu güzel insanlar gibi annem Şefika'nın da çok belirgin bir Don Kişot yanı vardı. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti seçimi kazanmıştı. Ülkeye demokrasinin geleceğini sanmış, felaketlerimizin başlangıcı olan bu seçim zaferine aptallar gibi sevinmiştik hepimiz. İsmet Paşa'nın en çok kötülendiği, hatta yerin dibine batırıldığı günlerdi. Bir akşam fakülteden dönünce bir de baktım ki Şefika sokağa çıkmak üzere. Siyah ipek giysilerini giymiş, yıllardır uzun torbasında kapalı kalan Renard Angentes'ini boynuna sarmış, topuklu siyah iskarpinlerini ayağına geçirmiş, olağanüstü şık bir durumda. "Aman anne, nereye gidiyorsunuz böyle?" dedim hayretler içinde. Şefika, Park Otel'e deyince şaşkınlığım büsbütün artarak Park Otel'de ne işi olduğunu sordum. Şefika, "Paşayı görmeye gidiyorum," dedi. "Hangi paşayı?" diye sormak gafletinde bulundum. Şefika, "İsmet Paşa'yı elbette. Başka paşa var mı ki? Neden böyle aptal aptal konuşuyorsun?" diye beni tersleyerek çıkıp gitti. Annemin doğru söylediğini, Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa dışında başka paşanın sahiden olmadığını 12 Mart'ta da anladım, 12 Eylül'de de. Annem 1938'den 1950'ye kadar, yani 12 yıl boyunca yakından tanıdığı İsmet Paşa'yı gidip görmeyi hiç aklından geçirmemişti. Kendini milli şef ilan ettiği, paralara pullara resmini bastırdığı için ona ateş püskürüyordu. Gel gelelim İsmet Paşa iktidarından da çoğunun gözünden de düşer düşmez, Don Kişot Şefika park otellere gidip onu görmek gereğini duymuştu. 3 saat sonra geri dönünce neler olduğunu öğrendim. Şefika açmış ağzını, yummuş gözünü, İsmet Paşa'nın siyasal yanılgılarını sayıp dökmüş, bizim akılsız milletin Demokrat Parti'den medet umduğunu, oysa onların CHP'den de bin beter olacaklarını, Mustafa Kemal devrimlerini ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatmış. Olup bitenlerin sorumlusu olarak da İsmet Paşa'yı göstermiş. Eğer o doğru dürüst bir siyaset gütseydi, Demokrat Partililerin iktidara gelemeyeceklerini ileri sürmüş. Gerçi bunların hepsi doğruydu ama Şefika'nın böyle dobra dobra konuşması, düşmüş bir adama acımasızca saldırması yüreğime indi. "Peki İsmet Paşa ne yapıyordu siz böyle konuşurken?" diye sordum. İsmet Paşa, "Mevhibe bak hanımefendi bana neler söylüyor," diye kahkahalar atıyor, annemin sırtını sıvazlıyormuş. İsmet Paşa'nın hiç de düşmediğini, ileride yeniden iktidara geleceğini işte o zaman anlamıştım. Şefika, volkanik patlamalarında bana kıyasıya saldırırdı ara sıra. Başlıca suçlamalarından biri, çocuklarımın her istediğini yapmam, onları fazlasıyla şımartmamdı. Köle ruhlu olduğum için onlara karşı aklı başında bir anne gibi değil, bunak bir büyük anne gibi davranıyormuşum. Bir gün, "Köle ruhlu, geri zekalı, kıçını kıpırdat, bir şey yap hayatta," diye bağırarak beni kasıp kavuruyordu. Ben de susuyor, aptal aptal sırıtıyordum. Bana biraz haksızlık edildiğinin farkına varan ama Şefika'ya büyük saygısından ötürü ona karşı çıkamayan arkadaşım Şehnaz, annemin değil de ancak benim duyabileceğim hafif bir sesle, "Ne yapsın ki hanımefendi, o da profesör oldu işte," deyince sırıtmalarım kahkahalara dönüştü. Şehnaz'ın ne dediğini anneme aktarınca o da gülmeye başladı. Şefika'nın bu çıkışlarına hiç mi hiç kırılmazdım. Çünkü aslında beni sevdiğini, hatta beğendiğini bilirdim. Üstelik bana verilen eğitim fırsatları ona da verilseydi, Şefika'nın benim gibi sıradan bir profesör olmakla yetinmeyip benden kat kat daha başarılı olacağının da bilincindeydim. Bir kül tablası devirdiğimde ya da bir bardak kırdığımda kıyametleri koparan, beni kasıp kavuran Şefika'nın gerçek bir felaket karşısında kılı kıpırdamazdı. Örneğin 1960'ta 147'lik olup üniversiteden atıldım. Bu durum 28 Ekim'de olduğundan son maaşımı da alamamıştım. Aile dımdızlak ortada kalmıştı. Solculuğumdan ötürü atılmıştım elbette. Ama kendisi hiç de solcu olmayan annem beni suçlamayı aklının kenarından bile geçirmedi. Hatta ancak 4-5 kişi o listeye bir fikir suçundan girdiği için neredeyse övünür gibi oldu. Üzülecek bir şey yok, Allah büyüktür, idare ederiz dedi Aslan Şefika. Çocuklarımla birlikte kısa bir tatil yapıp biraz toparlanmam için beni İzni'ye gönderdi. Biz sabah erkenden evden çıkar çıkmaz telefon çalmaya başlamış. Annem bakmış ki telefonların ardı arkası kesilmiyor, bir iskemle çekmiş telefonun başına. Eline kalem kağıt almış, beni arayanların adlarını yazmış. 3 gün sonra eve geri döndüğümde bir liste tutuşturdu elime. Tam 97 kişi telefon etti dedi. Yarısından fazlası da hiç tanımadığım kişilerdi. Annem hiç okula gitmediği, bugün bildiğimiz anlamda düzenli bir eğitim görmediği, bu yüzden de mesleği olmadığı için başka alanlarda kullanamadığı tüm yeteneklerini güzel konuşma sanatına vermişti. Dilinden yararlanacağına kaleminden yararlansaydı iyi bir yazar olurdu herhalde. Ama ne yazık ki bunu yapamadı. Ben dış ülkelerdeyken yazdığı kısacık mektuplarda Şefika'nın kişiliğinin zenginliği hiç ortaya çıkmazdı. Oysa konuşmaya başlayınca herkes susar, ağzı açık onu dinlerdi. Güzel konuşanların çoğu gibi Şefika da başkalarıyla diyalog kurmaz, tek başına monolog yapardı genellikle. Ancak kendi ayarında kişilerle diyalog kurardı. O zaman da göreceğiz sen mi parlaksın yoksa ben mi yarışmasına dönüşürdü konuşmalar. Falih Rıfkı ile Şefika karşı karşıya gelince aynı ipte oynayan iki cambaza benzerlerdi. Falih Rıfkı bir espri patlatır, buna karşılık annem bir espri patlatırdı. Falih Rıfkı başkalarını alaya alır, annem de Falih Rıfkı'yı alaya alırdı. Çocukluğumda bakalım hangisi daha önce ipten düşecek tedirginliği içinde izlerdim bu cambazlıkları. İpten düşen Falih Rıfkı olurdu çoğu kez. İyi konuşanların bir çeşit repertuarı vardır. Annemin anlattıkları da biraz repertuardandı. O öykülerin çoğunu daha önce birkaç kez dinlemiştim. Ne var ki her defasında küçük eklemeler, yenilikler, çeşitlemeler yaptığından gene de herkes gibi hayranlıkla dinlerdim annemi. Bazı ahbaplarım onun konuşmasını gizlice teybe almamı bana önermişti. Ama farkına varırsa Şefika'nın üstüme yürüyüp kıyametleri koparacağını bildiğim için bunu yapmaktan çekinmiştim. İyice yaşlandıktan sonra annemin bir marifeti daha çıktı ortaya. Bu marifetini herkese değil ancak bana ve çok yakınlarına sergilerdi. 70 yaşındayken kendi adını verdiği yani Şefika dediği bir kız çocuğu uydurmuştu. Çok zeki, çok bilmiş, çok yaramaz 7 yaşında bir kızdı bu. Yaşlı bir kadının ağzından bu küçük kızın sesinin çıkmasına şaşar, kulaklarıma inanamazdım. Annem bu çocuğun sadece sesini taklit etmekte kalmazdı. Küçük Şefika'nın çevresindekileri ve yaşamı yorumlayışı, olaylara ve insanlara gösterdiği tepkiler, söylediği her söz, Büyük Şefika'nın çocuk psikolojisini ne kadar iyi bildiğini kanıtlardı. Üstelik tanıdığımız bir çocuğun taklidi değildi bu. Kendine özgü çok çarpıcı bir kişiliği olan annenin düş gücüyle canlandırdığı küçük bir kızdı. Ve bu küçük kız öylesine gerçekti ki sesini kapının dışından duyan bir arkadaşım içeriye girip çevresine şaşkın şaşkın bakmış, "Küçük kız nerede?" diye sormuştu bize. Annem şimdi öteki kapıdan çıktı, peşinden gidiyorum yoksa bir yaramazlık yapar diyerek çok ciddi bir yüzle odadan gidince ben kahkahayı basmıştım. Delikanlı da büsbütün şaşkına dönmüştü. Küçük Şefika'da, Büyük Şefika'da 13 Ağustos 1972'de birlikte gittiler bu dünyadan. Annemin kafası hep pırıl pırıldı ama bedeni tümüyle tükenmişti. Bu yüzden de ölmeyi istiyordu artık. Ölümünden aylarca önce ufak tefek kıymetli eşyalarını, saatini, gümüş aynasını, sunun incilerini filan kendi arkadaşları çoktan yok olduğundan benim arkadaşlarıma vermişti. Herkes gibi yatarak değil koltuğuna oturup ölümü karşıladı. Daha önce de söylediğim gibi 48 saat süren bir komaya girmeden önce kendi ölüm ilanını dikte etti bizlere. Bu arada son esprisini de yaptı. Artık çok halsiz olduğu için gazeteleri ben okuyordum ona. 12 Mart 1971 darbesinden yana bir politikacının savını anneme aktardım. Eğer ordu müdahale etmeseydi bütün Türklerin Sibirya'ya sürüleceğini, Rusların da Türkiye'ye yerleşeceğini söylüyordu bu adamcağız. Vah vah dedi Şefika. Müthiş değişiklikler yapılmış. Çok ilginç bir yer olmuş Sibirya. Orasını çok merak ediyordum. Ama Sibirya'ya sürülmeden önce öteki dünyaya gideceğim ne yazık ki. Anneme büyük bir gönül borcu duydum her zaman. Çünkü onun sayesinde meslek sahibi bağımsız bir kadın olabildim. Ben daha 10 yaşındayken beni karşısına alır şöyle derdi. Sen kendi ekmek paranı kazanan özgür bir kadın olacaksın. İyi bir evlilik yapmanı çok isterim. Ama canın isterse evlenirsin, canın istemezse evlenmezsin. Eğer evliliğin yürümez de boşanırsan kendine de çocuklarına da bakacak durumda olmalısın. 17 yaşına bastığımda beni gene karşısına alıp şöyle dedi. Bir genç kızsın artık, bir erkek arkadaşın olabilir. Sana rica ediyorum dağlarda, bayırlarda, ıssız yerlerde gizlice buluşma onunla. Burada evin var, odan var. Arkadaşını buraya getir, ben de tanışayım onunla. Ben gene aynı yaşlardayken hiç unutamadığım bir şey söyledi bana. Kendi kafasını göstererek, kızım dedi. Bir kadının namusu belinden aşağısında değil, burada kafasındadır. Farz edelim ki parası olduğu için bir adamla evlendin. Sen namussuz bir kadınsın bunu yaptığın için. O adama bağlı kalsan da, onu hiç aldatmasan da gene namussuzsun. Çünkü parası yüzünden oturuyorsun o adamla. Asıl orospuluk budur. Para uğruna cinsel ilişki kurmaktır asıl orospuluk. Hiç menfaat gütmeden ve başkalarına kötülük etmeden sevgili değiştiren bir kadına ben orospu demem. Çapkın kadın derim ancak. Senin çapkın bir kadın olmanı istemem ama çıkarını kollayan nikahlı bir kadın olacağına çapkın bir kadın ol daha iyi. Annemin böylesine ilerici ve aydınlık kafalı olması sayesinde törelere bağlı tutucu bir toplumda kadın olarak yaşamanın ezikliğini hiçbir zaman hissetmedim. Şimdi beğenilmeyen o birinci cumhuriyet günlerinde yalnız annem değil toplum da daha ilericiydi. Mustafa Kemal kadınları hep yüceltiyordu. Kadınları dışlayan bir milletin çağdaş olamayacağını, uygar bir ülkede kadınların erkekler kadar önemli bir rol oynayacağını vurguluyordu. Kadınları toplum dışı tutmak, onları aşağılamak eğilimi, o sözüm ona Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ve gericiliğe ödünler verilmesiyle ancak 1950'den sonra başladı. Bense çocukluğumu ve gençliğimi bu dönemden önce başka ve çok olumlu koşullar altında yaşadım. Simone de Beauvoir, insan kadın olarak dünyaya gelmez, zamanla kadın olur der. Ben bu olumsuz anlamda hiçbir zaman kadın olmadım, yani erkekler tarafından ezilmedim. Kadın olmanın ezikliğini değil, keyfini yaşadım ancak. Kaldı ki toplumun ataerkil olmasına karşın annemin mutlak egemenliği altında tam anlamıyla anaerkildi benim ailem. Kadınların bu mantık egemenliği annem doğmadan çok önce onun anneannesinin döneminde de varmış anladığım kadarıyla. Oğullarını, damatlarını ve bütün aileyi sultası altında tutan bu yaşlı Çerkez kadınıyla ilgili beni çok güldüren bir öykü anlatmıştı onun torunu olan Şefika. Çocukluğunda anneannesi tifo olmuş. İyileşmeye yüz tutan tifo hastalarına doktor tavsiyesiyle günde bir kadeh şampanya verilirmiş eskiden. Ama bu belalı Çerkez kadınının bir gavur içkisi içmeye razı olmayacağı besbelliymiş. Bunun üzerine o sırada 12 yaşında olan annem bir çare bulmuş. Fransız şampanyası kırmızı etiketli bir ilaç şişesine boca edilmiş ve her akşam yemeğinde bir kahve fincanıyla hastaya sunulmuş. Büyük anne bayılmış bu ilaca. İyileştikten çok sonra da ilacını çok şifalı bulduğunu, almaya devam edeceğini bildirmiş. Şefika anneannesini taklit ederek Çerkez şivesiyle anlatırdı bunları. Ömrünün sonuna kadar şampanyaları her akşam kahve fincanlarıyla içip durmuş ve çok küçükken Fındıklı'daki yalını rıhtımından bir çamaşır teknesine binip kendini Boğaziçi'nin sularına salıverecek kadar gözü pek olan annem bile evde terör havası estiren anneannesine gavur içkisi içtiğini söylemek cesaretini bulamamış. Bizim ailenin anaerkilliğinin nedeni kadınların Çerkezliği midir acaba diye düşündüğüm olmuştur. Çünkü annemin deyişiyle köle ruhlu sanılan o Çerkez kadınlarının aslında çelik gibi iradeleri olduğunu, erkekleri her istediklerini kolayca yaptırdıklarını çok iyi bilirim. Behice Boran da Çerkez kadınlarının güçlü kişiliklerinin farkındaydı herhalde. Kendisi Çerkez değil, Tatar kökenliydi. Eşi Nevzat Hatko ise ana tarafından da baba tarafından da has Çerkezdi. Bir gün Behice ile şakalaşırken, biz Çerkezler şöyleyizdir, biz Çerkezler böyleyizdir diye övündüğümüzde Behice demişti ki, kuzum Nevzat sana ne oluyor? Övünecekse Mina övünsün. Çerkez erkeklerinde değil ancak Çerkez kadınlarında iş olduğunu bilmeyen yoktur. Bizim ailede bir akşam yemeğine kimlerin çağrılacağından tutun da çocukların hangi okulda okutulup hangi mesleğe yöneltileceğine ya da erkeklerin kiminle evlenip kiminle boşanacağına kadar bütün önemli kararları kadınlar verirdi. Erkeklerin de bu kararlara gık demeden boyun eğmekten başka çaresi yoktu. Bir tek örnek vermekle yetineceğim. İkisi de çok gençken dayımın karısı aile dostu bir delikanlıyla karıştırdı. Dayımı aldattı. Bunun üzerine ailenin kadınları harekete geçtiler. Anneannem, annem ve teyzem perişan bir halde olan dayımı karşılarına aldılar. "Karın sana karşı çok kötü davrandı, bunu biliyoruz," dediler. "Ama o senin 3 yaşındaki oğlunun anasıdır. Çirkin durumlar olmamalı, adı lekelenmemeli. Onun için suçu kendi üstüne alıp hemen boşanacaksın." Bu 3 güçlü kadına karşı dayıcığım ne yapabilirdi ki? Hemen boşanmaya razı oldu zavallı. Derken boşanmadan sonra aynı üçlü anaerkil heyet aile dostu delikanlıya gittiler. Onu da karşılarına alıp dediler ki, "Sen bu genç kadının hayatını mahvettin. Boşanmasına neden oldun. Şimdi tek yapacağın şey onunla bir an önce nikahlanmaktır. Aile dostu delikanlının da bu karara boyun eğmekten başka çaresi yoktu elbette. Gerçi yengemin ikinci evliliği ancak 1-2 yıl sürdü ama çok güç bir durumdayken imdadına yetiştikleri için büyük bir minnet duydu bizim anaerkil ailemizin kadınlarına. Onları her zaman görmeye geldi, büyük bir saygı gösterdi onlara. Hem annemin ilerici görüşlerinden hem anaerkil bir ailede yetişmem hem de çocukluğumu ve gençliğimi kadınlara haksızca davranılmayan bir dönemde geçirmemden ötürü feminist tanıdıklarımla hiç mi hiç anlaşamıyorduk. Feminist derken erkek düşmanı feministlerden söz etmiyorum. Tutumları bana çok korkunç geldiği için öyleleriyle hiç ilişkim olmadı. Düşünün hele, insanların yarısı öteki yarısından nefret ediyor. Irkçılığın bundan daha beteri olamaz. Ben normal feministlerden söz ediyorum. Yani benim gibi çok istisnai koşullar altında yetişmeyen, benden çok daha genç olan arkadaşlarımdan. Zaten dikkat edilince feminist çok enderdir benim kuşağımda. Onlar kadınlar haksızlığa uğruyor diyorlar. Bense özel hayatımda da meslek hayatımda da kadın olduğum için bir haksızlığa uğramadım. 1960'da 27 öğretim üyesinden oluşan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden sadece 5 kişi profesör olmama olumsuz oy vermişti ve bu ret oylarını kadın olduğum için değil solcu olduğum için vermişlerdi diyorum. Feministler kadının toplumda yeri yok diyorlar. Bense gerçek bir sosyalizmin bu duruma çare bulacağına inandığım için bu bir kadın sorunu değil bir sınıf sorunu diyorum. Yüksek sınıftan eğitim görmüş kadınların toplumda pekala yeri var. Doğru dürüst bir sosyal düzende sınıflar arasında eşitlik kurulunca bütün kadınlar haklarına kavuşacak diyorum. Onlar kadınlar erkeklerin egemenliği altında yaşamaya mahkum diyorlar. Bense ancak yoksul sınıfın kadınları, işçi kadınlar, köylü kadınlar, eğitim görmemiş kasabalı kadınlar erkeğin egemenliğine boyun eğmek zorunda diyorum. Eğer ekonomik bağımsızlığı olan ya da çalışıp geçim parasını kazanabilecek durumda bir kadın erkeklere boyun eğiyorsa bu onun kendi kabahatidir diyorum. Onlar ama aileler ve toplum düzeni varlıklı ve eğitim görmüş kadınları da erkeklerin egemenliğini kabul etmeye zorluyor. Kadınlar daha küçükken şartlandırılıyor diyorlar. Bense tam ters yönde erkeklere de hiç kimselere de boyun eğmeyen bağımsız bir kadın olmaya şartlandırıldığım için şartlanmasınlar efendim, eğitim görmüşler, akıllarını kullanıp şartlanmasınlar diyorum. Onlar kadınlar eziliyor diyorlar. Ben böyle adaletsiz bir toplumda, böyle bozuk bir düzende kadınlar da ezilir, erkekler de diyorum. Hatta erkeklere bir sorumluluk duygusu verildiği, sen ailenin babasısın, çoluğunu çocuğunu sen geçindireceksin denildiği için erkeklerin kadınlardan belki daha da çok ezildiğini söyleyince feminist arkadaşlarım üstüme yürüyorlar. Beni neredeyse dövecek hale geliyorlar. Ne var ki ben eskiden de şimdi de onlardan hiçbir zaman korkmadım. Görüşlerimi cesaretle savundum. İlkin şunu belirttim. Psikolojik açıdan kadın erkek ayrımını tamamıyla yanlış buluyorum. Çünkü gerçek bir insan kadınla erkeğin uyumlu bir karışımıdır. Kafa yapısı ve ruhsal yapısıyla salt erkek olan bir kişi gerçek bir insan sayılamayacağı gibi kafa yapısı ve ruhsal yapısıyla salt kadın olan bir kişi de gerçek bir insan sayılamaz. Ancak kadınlara özgü bilinen niteliklerle erkeklere özgü bilinen nitelikleri kendi benliklerinde uyumla kaynaştıranlar gerçek insanlardır. Cinsel açıdan değil ama ruhsal açıdan biraz hermafrodit olmak gerekir. Gerçek bir insan sayılabilmek için. Feminist ahbaplarımı bir hayli şaşırtan bu tezi savunduktan sonra sosyalizm konusuna geldim. Feministlerin sosyalizmden yana çıkmaları gerekir. Çünkü ancak sosyalizm onların sorunlarına bir çözüm getirebilir. Kabahat erkeklerde değil, törelerin ve düzenin bozukluğunda. Erkekler eziliyor ve kendileri ezildikçe kadınları ezmeye kalkıyorlar. Ezilen kadın da erkekten hıncını almak istiyor. İşverenlerin sömürdüğü erkek evine gelince karısını sömürüyor. Kadın da onu sömürmek istiyor. Böylece kadın erkek ilişkisi bir sevgi bağı olmaktan çıkıyor, içine hem kinlerin hem de çıkarların karıştığı bir kepazeliğe dönüşüyor, ayrılmalarla sonuçlanıyor. Boşanma konusunda yalnız erkeklerin değil kadınların tutumu da bir rezalet. Çocuklarına bakamayacak durumda yoksul bir kadın elbette ki nafaka isteyecek kocasından. Bu nafakayı elde etmedikçe de elbette direnecek boşanmamak için. Ama eğitim görmüş, çalışabilecek durumda, üstelik kişisel geliri olan bir kadının, kendisini istemeyen bir erkekten yasal olarak ayrılmamak için direnmesini, kadınlık onuru açısından çok aşağılayıcı, çok ayıp buluyorum. Sevdiği erkek başkasına tutulduğu ya da ondan bıktığı için boşanmak isteyebilir. Bu durum karşısında bir kadın korkunç bir düş kırıklığına düşer, derin bir acı duyar. Ama o erkeğin derdinden ölse bile bağrına taş basar, haysiyetli davranır, hemen razı olur boşanmaya. Ben kadınların böyle davranmalarını isterim. Çünkü onların yaratılışları açısından erkeklerden daha duyarlı ve erdemli olduklarına inanıyorum. Oysa ne yazık ki iş boşanmaya gelince kadınlar her zaman erdemli davranmıyorlar. Erkeklerini daha çok sömürüp daha çok çıkar sağlamak için ya da salt onu cezalandırmak, öç almak amacıyla boşanmamakta direniyorlar. Eskiden TRT'de çok ilginç forumlar yapılırdı. Örneğin bir tarafta annelerle babalar, karşı tarafta çocuklar, ortada da psikologlar ve pedagoglar otururdu. Çocuk-ebeveyn ilişkileri ve sorunları özgürce tartışılırdı. Bir tarafta erkeklerin, bir tarafta da kadınların oturduğu böyle bir forumda kadınların neler söylediklerini, boşanmamak için ne gibi savlar ileri sürdüklerini duyunca bir kadın olarak büyük bir utanca kapılmıştım. Aynı utancı izlediğim bazı boşanma davalarında duydum.